أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu ülkemizde nüfus artış hızının düşmesi. Bugün gerçekten her geçen gün nüfus artış hızı düşüyor ve yaş ortalaması yükseliyor. Bir müddet sonra Türkiye yaşlılar ülkesi haline gelecek. Tıpkı Avrupa'nın olduğu gibi. Avrupa'da yaşlılar ülkeleriyle dolu bir kıta haline geldi. Şimdi Türkiye'de hızla o tarafa doğru gidiyor. Bu şey de yani bir giriş bakımından şunu söyleyeyim. 1976'da İstanbul Müftü Yardımcısı olduğum zaman Fransız Konsolosluğu'nda Fransızca kursuna gitmiştim. Kurs superior, üst seviyede Fransızca kursuna gitmiştim. Orada her akşam bir Fransız hocanın şeyinde, ben her derse gittiğimizde bir konu tartışılırdı. Bir keresinde de bizim arkadaşlardan birisi dedi ki, Fransa'nın ekonomisi Türkiye'den çok daha iyi. Onu söyleyince dersin hocası olan hanım hemen müdahale etti. Ya dedi, siz nasıl, o da kendisi Fransız olan bir hanımdı. Siz dedi, Türkiye ile Fransa'yı nasıl karşılaştırıyorsunuz, ben anlamıyorum. Türkiye'de yaş ortalaması 12. 1976'da. Ama dedi Fransa'da 55. Ya, Türkiye'de dedi sadece bir kuru ekmek olsa size yeter. Bütün dünya Fransa'nın olsa ne olacak? Emekli olmuş, ölümünü bekleyen bir ülke halinde. Lütfen dedi, yani bu tür şeyler yapmayın. Şimdi o zaman 76'da yaş ortalaması 12 iken bugün yaş ortalaması kaç? 34'e kadar çıkmış değil mi?
2019'da yaş ortalaması 32,4 iken 2023'te 34,4'e çıkmış.
34,4.
Yani neredeyse her yıl bir yaşa yakın artmış Türkiye'deki yaş ortalaması.
Ya çok ciddi manada bir artış var yani gerçekten. Yani 1976'da yaş ortalaması 12. Dolayısıyla geleceğe herkes büyük bir umutla bakarken aradan kaç yıl geçmiş bugün? 76'dan bugüne kadar?
50 yıl.
Hani 50 yıl geçmiş. Ne olmuş 50 yıl içerisinde? 34'e çıkmış yaş ortalaması.
Şeyde hocam, TÜİK bu hafta açıklamış. Burada aynı şeyi söylüyor. Diyor ki 1990'lı yıllarda 20 yaşındaki genç gibiydi ülkemiz. Doğurganlıktaki düşüş bu şekilde devam ederse yaklaşık 40 yıl içerisinde ortalama yaşımız 45'in üzerine çıkabilirdi.
Evet.
1990'larda şimdi siz söyleyince baktım. Doğurganlık hızı yani 3'ün üzerinde, yani bir ailede bir kadının 3 yılı daha fazla çocuğu oluyor ortalama olarak bakıldığı zaman Türkiye'de. Şu anda 1,5'a 1,48
evet,
inmiş vaziyette. Ve normalde bir ülkenin kendini yenileyebilmesi için, yani nüfusun olduğu gibi en azından devam edebilmesi için bu oranın 2,1 olması gerekiyormuş.
Onun altına düştük yani şu an. Yenileme oranının altına.
Altına düştük.
Bakın, yıllar önce Brüksel'den buraya birisi, bir aile gelmişti. Yani çok epey oldu yani. Kaç yıl olduğunu şu anda net hatırlamıyorum. Dedi ki, Brüksel'de dedi, o yaşadığımız sokakta olan şeyler diyorlar ki, ya diyorlar, şu çocuklarınızı şey yapın, sokağa bırakın da hiç olmasa bir çocuk sesi duyalım ya. Bir çocuk sesi duyalım. Çocuk sesine hasret kaldık. O yok yani. Şimdi ben de gitmiştim. Şey yapmışlar yani, nüfus gelişsin diye bahçeli evler yapmışlar. Müstakil evler. O evlerin bulunduğu bölgede bir akşam kaldım. Çocuk baktım, dolaştım, özellikle merak ettim kaç tane çocuk var. Epeyce dolaştım o bölgede arabayla. Sadece iki üç tane kadının şeyle çocukla dolaştığını gördüm. Yani hem de çocuklar için özel park yapmışlar, gelsinler eğlensinler, böyle bahçeli evler yapmışlar, çocuğu olanlara veriyorlarmış falan. Şimdi şu anda Türkiye'de o tarafa doğru hızla gidiyor. Çünkü neden? Yani her dersimizde burada şey yapıyoruz. Yani şunu gene tekrarlayalım. Allahü Teala kendi dinini doğal yapının insan hayatına uygulanması olarak tanımlıyor. Nurum suresinin 30. ayetinde. Şimdi biz doğal yapıdan çok ciddi manada uzaklaştık. Ne oldu? İşte ben Müslümanım diyenler zaten uzun asırlardır Kur'an-ı Kerim'den uzak bir hayat yaşamaya başladılar. İşte Allahü Teala'nın mesela işte aile. Şu anda biz aileyle ilgili olarak ders yapıyoruz. Şey yapmışlar, mezheplerin tamamına aile konusunda Roma ve Yunan hukukunu şey yapmışlar, uyarlamışlar. Boşama ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in koyduğu hükümlerin tamamı yok sayılmış. Evlenme ile ilgili hükümler yok sayılmış. Ve yeni bir yapı oluşturmuşlar. Ama o yapı bile hiç olmasa birkaç tane Allahü Teala'nın emir ve yasakları orada olduğu için Batı'yla kıyaslanmayacak kadar iyi bir yapı. Evet, uluslararası ilişkilerde çok ciddi bozulmalar olmuş, aile içerisinde bozulmalar olmuş, kadına Allahü Teala özel değer verdiği halde kadının boşanma hakkı, eşini boşanma hakkı elinden alındığı için onunla ilgili ayeti kadını dövme ayeti şekline getirmişler. Böyle bir acayip şeyler var ama yine de Batı ile kıyaslanmayacak kadar iyi. Şimdi bu bozulmalar insanları Allah'ın dininden uzaklaştırdı. Fransız ihtilalinden sonra Batı'da bir şey oldu, hiç olmazsa ifade ve inanç hürriyeti ortaya çıktı ve bizimkiler de oraya yöneldiler. Oraya yöneldiler ama aslında bize çok büyük bir iş düşüyor. Biz herkes Allah'ın kulu olduğu için hem ben Müslümanım diyenlere doğru hükümleri öğretmek zorundayız. Hem bizim gayrimüslim dediğimiz, kendilerine Allah'ın kitabını hiç tebliğ etmediğimiz, İslam'ın ne olduğundan haberi olmayan insanlara da doğru İslam'ı öğretmek zorundayız. Dolayısıyla burada problem sadece Türkiye değil. Sadece işte İslam alemi değil, Avrupa'sı da öyle, Amerika'sı da öyle. Birçok ülke aynı şekilde bu sıkıntılarla yüz yüze geliyor. Doğal yapıya yeniden yönelmek lazım. Yoksa eğer biz Allahü Teala'nın emirlerinden uzak olmaya devam edersek, o zaman ne olur? Karşımıza çıkan insanlar Bakara suresinin 204, 203 ve 204. ayetleriydi değil mi şey?
204 ve 5 hocam.
204-205 miydi?
Evet.
Ha. Mesela Allahü Teala orada diyor ki: "Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dünya." Öyle insanlar vardır ki konuşur. İşte geldik, ülkeyi şöyle yapacağız falan böyle. Böyle dünya ile ilgili konuşur. Seni hayran bırakır. Aa, ne kadar güzel. Ben yoğun ve kavlu filan. Yeşhüdullah
Alâ mâ fî kalbi.
alâ mâ fî kalbi. Kalbinde olan da Allah'ı şahit tutar. Allah şahit ki ben iyi niyetliyim. Hiçbir kötü niyetim yoktur der. Bu niye diyor? Çünkü yalan söylediğini biliyor da onun için onu söylüyor. Ama ne diyor Allahü Teala? Ve huve eleddül hısam. O en yani bu şey düşmanın böyle zirvesidir. En büyük düşmandır o. Niye? Ve izâ tevella, iş başına geçerse eğer, sea fil ard, yeryüzünde büyük bir gayret gösterir. Liyufside fiha, fesat çıkarmak, yani sistemi bozmak için. Bugün bütün dünyada sistem bozulmuştur. Ve yuhlikel harse ve nesil. Harsı ve nesli helak etmek için. Yani hem bu şey gıda olsun, diğer şeyler olsun, bütün böyle insanın hayatını devam ettirecek şeyi ve nesli bozmak için elinden geleni yapar. Bugün de neslin bozulması için, ürünlerin bozulması için yapılmayan şeyler yok. Tohumlar bozulmuş vaziyette. Doğal tohumlar kaybolmuş. İnsanlar ahlak tamamen ortadan kalmış, kalkmış. Evlilik ilişkileri yerine artık gayrimeşru ilişkiler var. Zina yasak olmaktan kalkmış. Adeta zinaya teşvik var yani. Dolayısıyla tüm bu sistem, bu doğal yapıyı ortadan kaldıran sistem yeniden düzenlenmeli. Müslümanlar olarak bu doğruyu biz insanlara öğretmek zorundayız. Dolayısıyla Allah'ın yasakladığı konuda şeyleri yasak olarak, emrettiği şeyler de insanların yapması gereken şeyler olarak herkese duyurmamız lazım. Çünkü buna herkesin ihtiyacı var. Herkesin ihtiyacı var. Yani bugün işte Batı'ya gittiğiniz zaman mesela dediğim gibi 1976'da yaş ortalaması 55 ise şimdi kaç? Yani şimdi kaç? Mesela o zaman yine bir dersimizde de şey yapmıştık. Le Monde gazetesinde yayınlanan bir yazıyı okumuştuk. Yazının konusu Paris'te yalnızlık. Orada diyor ki işte herkes Paris'i dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi olarak kabul eder. Bilmezler ki burada insanlar tek başına yaşarlar. Eğlence yerlerine gider. Evet, salon ağzına kadar doldur ama hiç kimsenin yanında bir dostu yoktur. Herkes tek başına sadece vakit geçirir. Bakarsınız ki gece saat 12'de bir doktora telefon gelir. Ya işte bir eve kadar gelebilir misiniz? Doktor gider, şahane bir ev, her şeyi var evin. Ama evde bir kişiden başka kimse yok. Doktora der ki gel, yarım saat benimle konuş. Ha şey, doktor girer içeri, hasta nerede göreyim? Hasta yok. Benimle yarım saat konuş, ücretini vereyim git. Bu hale gelmiş. Ta o 76'da bu. Bugün değil. Şimdi Fransa'da orada yaşayanlar da Allah'ın kulu. Biz Allah'ın kitabını onlara da tebliğ etmek zorundayız. Onlara da anlatmak zorundayız. Ama her şeyden önce bir örnek yapı ortaya koymamız lazım. Ama bu örnek yapıyı ortaya koymanın olmazsa olması Müslim olmak. Yani Allah'a teslim olmak. Allah ne diyorsa o diyebilmektir. Yoksa dini kendi kafamıza uydurmak değil, kendi kafamıza uydurursak bu pisliği daha da artırırız. Daha da iğrenç hale geliriz. Evet.
Evet, o Bakara suresinin 204 ve 205. ayetini okuduk en son ve siz bu ayetleri biraz da Allah'ın dininin fıtrat olması ile ilişkilendirerek okudunuz. Gerçekten de öyle. Allah-u Teala doğal yapıyı sürekli gündeme getiriyor, ona atıfta bulunuyor ve bizim de dengeleri bozmamamız gerektiğini söylüyor. Burada bir takım insanların sözlerinin bizim çok hoşumuza gidebileceğini ama asıl düşmanın o olduğunu Allah-u Teala dikkat çekiyor. Gerçekten de biz bugün bunu yaşıyoruz. İşte biz evlilikten bahsedeceğiz. İşte niçin nüfusun artmadığından bahsedeceğiz. Tabii bu çok yelpazesi geniş bir konu ama 205. ayette bu kişilerin, kötü niyetli kişilerin, yani tam böyle haza düşman dediğimiz kişilerin düzeni bozmaya kalktığını, kaynakları ve nesli yok etmeye çalıştığını söylüyoruz. Bu adamlar mesela bugün bize böyle çok güzel vitrinlik sözlerle karşımıza çıkıyorlar. Yani işte diyorlar ki işte hayvanlar çevreye çok zarar veriyor. Dolayısıyla bitki yiyelim, canlara kıymayalım diyor. Veyahut işte atadan kalan geleneksel tohumlar, şunlar bunlar fazla ürün vermiyor, çok masraflı oluyor. Dolayısıyla hibrit tohum kullanalım, çok daha büyük verimler elde edelim. Böylelikle dünyada hiç açlık kalmasın, herkes doysun diyor ve çok böyle süslü kelimelerle insanları büyülüyorlar. Ama aslında bunlar Allah-u Teala'nın dediği gibi düşmanın ta kendileri. Çünkü bunlar bütün dengeyi bozuyor. Nesilleri bozuyor, toprağı bozuyor, tohumları bozuyor. Ve insanların geleceğiyle oynuyorlar. Yani bugün öyle işler yapıyorlar ki daha henüz dünyaya gelmemiş çocukların bile kanına girerek bunları yapıyorlar. Onun için işte bugün insanlar bu gibi insanların sözlerine kanarak normalde hiçbir şekilde kabul edilmemesi gereken şeyleri bilimsel diye birbirlerine şey yapıyorlar. Şimdi hocam insanlık öyle bir duruma geldi ki herhalde dünya tarihinde bu aşamaya hiç düşmemişti. Bu karbon kirliliği sebebiyle hayvanların etinin değil de işte yapay etler yememiz gerektiğine insanlar inandırılıyor. Bunlar bilimsel o platformlarda gündeme getiriliyor. Ata tohumlarının değil de sadece bir kez hasat yapabileceğin ve bütün DNA zincirimizi de mahvedeceği, nesilleri mahveden, insanlara hastalık yayan tohumların kullanılması gerektiğini insanlar bilimsel toplantılarda maalesef bunları bir şeymiş gibi insanlara anlatabiliyorlar. Bütün dengeleri bozuyorlar ve bunlar hep konuşmaları insanlara güzel gelen ama Allah-u Teala'nın işte düşmanın ta kendisi dediği kişiler yani.
Ama işte bu bilimsel dediğimiz şeyler de artık bozuldu. Yani birçok üniversitede rektörlük yapmış bir arkadaşımız gelmişti. Ben ona dedim ki kendi uzmanlık alanını bilen kaç tane profesör var dedim. Biraz düşün, vallahi dedi ben artık bundan sonra üniversiteyi bırakmaya karar verdim dedi. Bu eğitim sistemi de baştan aşağı büyük bir problem. Yani buna da çok şey yapmak lazım. Bir de yine bundan bir 10 sene kadar önceydi yani. Belki 15 sene de olmuş olabilir. İngiltere'den bir karı koca gelmişlerdi. İkisi de Budistmiş. Ve bizi dinlemiş. İkisi de Müslüman olmuş. Ve bu da geldiler. Burada o erkek orada çok önemli bir üniversitede profesördü. Yani üniversitenin adını söylemeyeceğim ama dünya çapında İlklerden olan bir üniversitede. Orada bir önemli bir meseleden bahsettik ama meseleyi de unuttum. Şu anda de diyelim sen nüfus artışı diyelim mesela. Adam dedi ki bu benim çok iyi bildiğim bir konudur. Ben bu konuda doğru bir makale yazsam hiçbir dergi neşretmez. Çünkü dergileri finanse edenler o makaleleri kontrol ediyorlar. Milletin bilimsel dediği makaleler aslında bilimsel değil. Kontrol altında. Dolayısıyla yani buna şey yapalım. Mesela bir keresinde şimdi aklıma geldi. Kur'an'a göre boşanma diye, talak diye bir makale yazmıştım. Bizim İlahiyat Fakültesinin dergisinde yayınlamadılar. Ve verilen şeyde rapor da şu. O raporu verenler de herkes tanır. İsim söylemeyeceğim. Bir makale içerisi ayette dolu ayet olan makale bilimsel değildir. İçinde ayet ya makalenin adı Kur'an'da talak. Orada ayet olmayacak da ne olacak? İşte sizin bilimsel dediğimiz bu. Laf da öyle. Ha şimdi böyle de eskiden doğru muydu? Yok. Medreselerde baktığımız zaman, tefsirlere de baktığımız zaman o kadar yanlışlarla dolu ki. Ama bugün iş iyice çığırından çıktı. Evet, herhalde size bir şey konuşacaktınız öyle zannediyorum.
Buna biraz ekleme yapabilirim. Demin Fatih Hoca'nın bahsettiği gibi yani bu ekinlerin bozulması, tohumların bozulması meselesi aslında gerçekten doğurganlığı büyük oranda etkileyen bir şey. Çünkü bu tohumların kendileri zaten kısır tohumlar. Ondan sonra sertifikalı oldukları için güya çiftçiler tarafından satın alınıyor. Sonra onları yetiştirebilmek için bir de yine ilaçlar, tarım ilaçları kullanılmak zorunda kalınıyor. Bu ilaçların da hiçbir tanesi doğal değil. Ve Avrupa'nın çok fazla ilaçlı diyerek geri gönderdiği bizim ihraç ettiğimiz ürünleri şu anda ülkemizde biz yiyoruz. Normalde olması gerekenin işte belki 10 katı bazen 50 katı fazla zehirli maddeleri yiyecek diyerek, gıda diyerek biz tüketiyoruz. Ve maalesef bunlar da vücudumuzda birikerek aslında pek çok büyük ihtimalle de zaten doğurganlığı etkileyecek şekilde hücrelerimizi bozuyor. Bunun yanında mesela daha küçük yaştan çocuklara yedirilmeye başlanan aşırı şekerli paketli gıdalar, değişik yağlar vesaire bunların hiçbir tanesi normalde bizim gündelik hayatta böyle kimyasal prosesler olmadan, fabrikalar olmadan üretemeyeceğimiz şeyler insanın doğal dengesine de zararlı olan şeyler. Bu nedenle Daha küçük yaştan aslında çocukların hormon dengeleri bozulmaya başlanıyor. İnsanlar evlenseler ve çocuk sahibi olmak isteseler bile bazen bunu ancak yardımcı yöntemler olduğu takdirde gerçekleştirebiliyorlar. Yani ekinle beraber nesil de kesinlikle bozuluyor ve azalıyor. Bu aslında doğurganlığın önündeki, nüfus artışının önündeki engellerden bir tanesiydi. Bir başkasıyla devam edelim mi hocam? Mesela burada çoğunlukla ekonomik açıdan endişeler geliyor. Rızık açısından ya da işte çocuğun bakımı konusunda nasıl geçineceğiz, nasıl yapacağız diye endişeler var. Ve şöyle bir düşünce var. Yani proje çocuk denen bir kavram çıktı ortaya. Her şeyi yapan, her şeyi bilen, işte sanattan, müzikten, şundan bundan anlayan, efendim çok zeki, çok yetenekli olsun da bir tane olsun yeter ki diye çocuklara artık birer insan, birer Allah'ın kulu gibi değil, birer proje gibi bakılması. Bu nedenle hani bir tane olsun, iyi olsun şeklinde çocuk sayısını sınırlandırma yönüne gidiyor insanlar. Yani o bir tanenin iyi olacağını nereden biliyoruz? Büyüdüğü zaman vatana millete hayırlı bir evlat olacağını veyahut uzun süre yaşayacağını, Allah ömrü veren Allah uzun süre yaşayacağını nereden biliyoruz? Bu nedenle hani Allahü Teala'nın İsra suresi 31. ayette bildirdiği bir emir var bize. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Onları öldürmek büyük bir hatadır diyor Rabbimiz.
Şeyde de zaten Zeynep Hanım, hani Kur'an-ı Kerim'de hep bu şeytanın insana vermiş olduğu bu vesveseden bahsediyor ya. Gerçekten de şeytanın bu verdiği vesveseyi bugün kullanıyorlar, işte bu korku. Yani işte bir taneye nasıl bakacağım? Bana bir şey olsa bu ortada kalır. İşte nasıl onun ihtiyaçlarını gidereceğim? Sizin okuduğunuz ayette de Allah-u Teala esasında bütün bunları kendi üzerine alıyor. Yani insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya işte madem işin yok, gücün yok, doğru dürüst kazancın yok, niçin bu kadar çocuk yaptın? Ya Allah-u Teala zaten onların bütün sorumluluğunu kendi üzerine alıyor. Bütün göklerin ve yerin hazinesi onun elinde olduğu için Allah-u Teala onu yarattıysa onunla alakalı bütün ihtiyaçları zaten üzerine alıyor. Ama şeytan boş durmuyor. Bu konuda sürekli işte böyle kötü niyetli insanlara bu kötü sinyallerini gönderiyor. Mesela şeyde Bakara suresinin 268. ayetinde şeytan sizi fakirlikle korkutur ve hayasızlık yapmanızı ister diyor. Benzer ayet yani sizin okuduğunuz.
Bu nedenle biz çocuk sahip olurken hani hesap kitap yapılacak. Yani tabii ki insan bazı imkanları düşünüyor olabilir ama sonuçta bu bir hesap işi değil, bir matematik işi değil. Çünkü Allah'ın matematiğini biz bilemeyiz. Dünyanın dönüşü Allah'ın verdiği rızık üzere. Bazen insanın çok parası olur, onu yiyecek sağlığı olmaz. O onun rızkı değildir. Bazen de insanın parası olmaz ama her yerden bir şekilde Allah onun rızkını gönderir. O nedenle biz çocuk sahibi olma konusunda işte nasıl bakarım, nasıl beslerim gibi bir endişeye sahip olmamalıyız. Allah rızka kefildir. Bir de bir başka madde olarak aslında çocuğun sorumluluğunun fazla gelmesi. Özellikle de günümüzde kadınların bu sorumluluğu fazlaca yani kadınların bu sorumluluğu fazlaca üzerlerine almış olmaları. Fazlaca üzerlerine almış olmaları diyorum çünkü baktığınız zaman çocuk yetiştirmek tamamen annenin sorumluluğu olarak görülür bizim ülkemizde. Hatta işte küçük yaşta çocukları olan çiftler boşandığı zaman da istiyorsa eğer velayet çoğunlukla zaten anneye verilir. Hatta bazen istemiyorsa bile çocuk küçük olduğu için anneye veriliyor velayeti. Burada şöyle bir problem var yalnız. Hani çocuğun yalnızca bakılması, ona şefkat gösterilmesi meselesi değil konu. Onun geçiminin sağlanması meselesi de var. Burada en büyük sorumluluk aslında babaya ait. Yani Bakara suresinin 233. ayetinde ve Talak suresinin 6. ayetinde biz açıkça bunu görüyoruz. Talak suresi 6. ayette diyor ki, boşadığınız kadınları iddetleri süresince imkanlarınız ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Bakın boşanmış bir çift. Evi dar etmek için onlara zarar vermeye kalkmayın. Hamile iseler hamilelikleri sonlanıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Yani normalde boşandıktan sonra 3 ay gibi bir yaklaşık 3 kur iddet var. Bu dönemde kadının nafakası karşılanır ama eğer hamile ise çocuk doğana kadar. Niye? Çünkü o çocuk babanın çocuğu. Ona bakmakla baba sorumlu. O nedenle kadının yiyeceği, içeceği ve giyimi de o çocuk onun karnında olduğu için yine babanın sorumluluğunda olmaya devam ediyor. Sonra çocuğu sizin için emzirirlerse ücretlerini verin diyor. İşleri aranızda marufa göre karşılıklı görüşmeyle yürütün. Karşılıklı olarak zorlanırsanız babası için çocuğu bir başkası emzirecektir. Bakın babası için çocuğa bakılması, onun emzirilmesi meselesi var. Sizin için anne emzirirse kaydı var. Demek ki bunun geçimini yani bu çocuğun beslenmesini sağlamak babanın görevi. Onun için anne bir şey yaparsa bunun için ücret alıyor boşanma durumunda. Boşanma durumunda değilse de eğer Bakara 233. ayette anne baba karşılıklı danışarak annenin çocuğa ne kadar süt vereceğini birlikte karar veriyorlar. Yani sonuçta çocuğun bakımı, geçindirilmesi babaya ait olan bir sorumluluktur. İster beraber olsunlar anne baba, ister ayrı olsunlar. Günümüzde bütün bu sorumluluğun annenin üzerine kalması nedeniyle kadınlar da tek başlarına bu kadar yükü açıkçası taşıyamayacaklarını düşündüklerinden fazla çocuk sahibi olmak istemeyebiliyorlar. Bu da etkenlerden çok büyük bir tanesi diye düşünüyorum.
Orada isterseniz yani şu okudunuz, söylediniz ama belki bir vurgu yapmak gerekir. Evet, şimdi anne çocuğu doğuruyor. Eğer emzirmek isterse 2 seneye kadar emzirme hakkı var. Eğer boşanma olursa erkek yani anne emzirmek istiyorsa erkek de emziren anneye onun ücretini ödemek zorunda. Sanki bir süt anneymiş gibi ücretini ödemek zorunda. Bir de şu var. Kadın ilk andan, ilk günden bile emzirmek istemeyebilir. Karşılıklı anlaşmayla bu işi bırakabilirler ya da bir süt anne bulabilirler. Bugün maalesef artık süt annelik diye bir şey ben bilmiyorum. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz?
Yok artık.
Yok. Bak mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında ne yapıldı? Mekke'de çocuklar süt anneye verilebiliyordu. Muhammed Aleyhisselam'da süt annesi vardı. Şimdi bunların da yeniden ortaya çıkması lazım. Yani doğal yapı çok önemli. Bir de şey dediniz mesela işte boşanmada velayet anneye veriliyor. Siz onu söyleyince dün akşam Portekiz'den birisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Adam diyor ki ya diyor şey çok üzgünüm diyor ama problemi çözemiyorum. Hayırdır dedim, ne var? Eşimden ayrıldık. Portekizli bir hanımla evliymiş. O konuştuğumuzda Türk. Eşimden ayrıldık diyor. Yıllardır diyor. Şu anda büyük çocuğum 14 yaşında, küçüğü de işte 5-6 yaşlarında. Ya diyor 6 yıldır diyor hiçbirinin yüzünü göremiyorum diyor. Bırak şey yapmayı yani o şey meselesini yüzünü bile göremiyorum diyor. Şimdi dolayısıyla bizde demin de söyleyeyim bizde en büyük sıkıntı batıdan hukuku alma. Batıda doğal hukuk diye bir şey yoktur. Yani bunu iyice bilmek lazım. Buna tamamen devlete hakim olanların kendi arzularına göre oluşturduğu hukuktur. Bugün İslam ülkesi dediğimiz Türkiye'de öyle. Ya, parlamento ne derse o. Ya böyle şey olur mu kardeşim ya? Yani Osmanlı'da 19. asrın ortalarına kadar, işte bu şeyler çıkıncaya kadar, bu batıya benzeme işleri ortaya çıkıncaya kadar bütün her vatandaş hakkını ve sorumluluğunu çok iyi bilirdi. Ondan sonra artık bilinmez hale geldi. Yani artık bunların tamamına son vermek mecburiyetindeyiz. Ve bugün dünya yeniden yapılanacak bir ortaya geldi. Bizim bu doğal yapıyı yani Allahü Teala'nın koyduğu yapıyı ve Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği yapıyı bütün insanlara duyurmamız lazım. Evet.
Güzel hanımlarla alakalı bir iki şey daha
Tamam.
söyleyeyim hazır buraya başlamışken. Yine bir başka neden de aslında kadınların çocuk sahibi olmak için motivasyonlarının kalmamış olması. Yani nasıl bir motivasyon? Çocuk sevgisini insanlar yaşadıktan sonra daha iyi anlarlar ama yaşamadan evvel şöyle düşünüyor çoğunlukla. Yani erkek çalışıyor, ben eğer evde oturup çocuğuma bakacak olursam, işte diyelim ki mesleği var ama mesleğini icra edemeyecek o zaman. Ondan sonra ve evde yaptığı şeyler de çalışmayan kadın, ev hanımı etiketi altında değer görmemeye başlıyor. İşte kadının evde yaptığı şeylerin, hatta bazen mesela küçük bebeği olanlar bilirler. Küçük bebeği olanlar bazen evde hiçbir şey yapamadan bütün gün geçirirler. Sadece bebeğinin işte uykusunu, emzirmesini vesairesini tamamlayana kadar bütün gün işte perişan bir halde vakit geçirdikleri olabilir. Yani bütün gün evdeydin de hiçbir şey yapmadın mı sorusuyla karşılaştığı zaman böyle bir kadın gerçekten zaten çok büyük bir baskı altında bir çocuk yetiştirmenin, bir bebek yetiştirmenin, büyütmenin ne kadar büyük zorluklar getirdiğini bilmeyenler tarafından bu yapılan emek eğer değer görmüyorsa o zaman ben niçin bu emeği vereyim, niye bu zahmete katlanayım diye düşünüyor kadınlar. Bir diğer şey de diyelim ki emek verecek ama bir yandan da yapmak istediği ya da yeteneği olan başka şeyler var. İşte bir sanata, zanaate ya da bir bilime yetkinliği var. Bu konuda da yine hayatını sekteye uğratmak istemiyor. Bu durumda hani hem evden çalışabileceği ya da bazen evden bazen uzaktan çalışabileceği çalışma ortamlarının kadınlara daha fazla sağlanması gerekiyor. Avrupa ülkelerinde bu teşvikler çok fazla arttı. Özellikle pandemi döneminden sonra evden çalışma zaten dünya genelinde daha fazla arttı ama bizim ülkemizde ben hala çalışan kadın arkadaşlarımdan biliyorum. Yani evden yapabileceği çok gayet dijital, yalnızca işte bilgisayar sektöründe bir işle uğraşan hanımlara dahi işte sen gene de gel şirkete diyerek işlerini zorlaştırıyorlar. Niye? Çünkü sanki yapacağı şeyin kriterleri yokmuş gibi. Yani bir proje bitirilecek, bunu evden de yapabiliyorsa bırakın yapsın. Burada ücret kesintisine gitmek vesaire gibi şeyler aslında kadınlara sağlanan imkanların işte kısılması, azaltılması ve onların yetkinliklerini kullanamayacak hale getirilmeleri de çocuk sahibi olmaktan uzak durmalarına maalesef neden oluyor. O nedenle bu gibi imkanların da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz.
O zaman bununla ben size şu şeyi hatırlatayım. Yani Nebimiz Muhammed Aleyhisselam'ın eşi Zeynep validemiz evden çalışmıyor muydu?
Evet.
İsterseniz bir de onu da anlatın yani.
Evet, kendisi
Ya
de
çünkü Muhammed
tabaklıyor.
Aleyhisselam her konuda bizim örneğimiz. Evet.
Zeynep bint Cahş, Nebimizin eşi, evde kendisi deri tabaklıyor, deri imalatı yapıyor, boncuklar diziyor, bunların satışını yapıyor ve bu satıştan elde ettiği geliri de neredeyse tamamını infak için harcıyormuş. Bu nedenle çok cömert bir insan olarak biliniyor. Nebimiz tarafından da bu şekilde tanımlanıyor. Eşleri içerisinde de işte eli uzun yani en çok dağıtan eş olarak onu ima ettiğini biliyoruz Zeynep annemizin de. Yani aslında kadınların çalışması zaten Hatice annemizin de bir ticaret kervanları olduğunu biliyoruz vesaire. Kadınların çalışması Nebimiz zamanında dahi gayet normal ve işte bir müminin hayata katkısı olarak görülmesi gereken bir şey cinsiyet ayrımı yapılmadan.
Tabii Nebimiz bize her açıdan örnek. Bu örnek yani Hatice validemiz Mekke'nin önemli bir tüccarlarından ticaretini yapıyor. Yani bir mani yok. Yapabilir. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden hiçbirisinde erkekler şu işi yapar, kadınlar bu işi yapar. Tamam, kadınlara ait olan aile meselesi dışında diyorum yani. İşte ekonomik hayatta şu şunu yap da bunu yapar. Öyle bir şey yok. Tamam. Onlar kendi kabiliyetlerini ispatlayabilecek imkanlara sahip şeyler yapabilirler. Mesela şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın eşi Hatice validemiz çocuk sahibi olmadı mı?
Kaç tane?
Kaç tane çocuğu oldu yani. Ama işini de devam ettirdi. Onun için yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'deki yapıyı eğer bu dünyada uygulayacak olursak, o yapı herkesi böyle huzur ve tatmin ortamına sürükler. Ne bir korku olur, ne de bir üzüntü olur. Hayatını mutlu bir şekilde geçirmesini sağlar. Yani bunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor.
Evet, Zeynep Hanım'ın bıraktığı yerden ben de bir iki şey söyleyebilirim. Esasında biz bugün nüfus artış hızının niçin istenilen seviyede olmadığını konuşuyoruz. Buna son zamanlarda herkes dikkat çekiyor ve bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri olduğu da çok açık bunun. İşte insanlar evlenmiyor veya evlendiğinde çocuk sahibi olmak istemiyor. Bunun bir sürü sebepleri var. Bunları konuşuyoruz. Zaman zaman sosyal platformlarda periyodik aralıklarla bu iş pompalanıyor. Yani evliliğin çok tehlikeli bir kurum olduğu, evlilik içerisinde özellikle de kadınların asla güvende olmadığı. Dolayısıyla bir nevi ya başınıza belaya sokmayın. Görüyorsunuz kötü örnekleri. Hiçbir şekilde güven içerisinde değilsiniz. Zaten çok da mantıklı bir şey değil diyerek bu algının sürekli biraz önce de söylediğimiz şeytan vesvesesi bunlar. Birçok gerçeği olmayan, aslı astarı olmayan korkular pompalayarak insanları uyuşturma. Bu şeytanın çok uyguladığı bir plandır ve şeytan da bu tür dostlarına zaten sürekli bu görevleri verir, onlar yerine getiriliyor. Yine eğitim sürekli biz burada konuşuyoruz. Gerçekten de hocam da bunu sürekli bu platformlarda şey yapıyor, gündeme getiriyor. Yani eğitimin insanları geliştirmeye, olgunlaştırmaya, onlardaki Allah'ın her insana vermiş olduğu ayrı bir yeteneği ortaya çıkartıp bir katma değer oluşturmaya yönelik değil de İşte yani bunları bir yerde tutalım, muhafaza edelim, kontrolümüz altında olsunlar, kayıtları bizim elimizde olsun. Sonra da işimize yarayacakları işte fabrikamızda veya işte devletin kurumlarında istihdam ederiz. Bu şekilde görürüz gibi bir eğitim sistemi ve bunu da mümkün olduğunca vaktini uzatarak insanları bir nevi hadımlaştırmak, onlarda var olan yetenekleri köreltmek, hepsini standart fabrikasyon üretim haline getirme gibi bir hale dönüştü dünyada. Bugün Allah'ın her insan için farklı farklı koymuş olduğu yetenekler yok sayılarak herkes aynı sınıfta, aynı müfredata ve aynı yıllar içerisinde tabi tutulup ellerine de bir diploma veriliyor ve bunlar 30-35 yaşında mezun olup şimdi ben ne oldum, ne yapacağım, ben ne biliyorum acaba diyerek hayatı yeni yeni 30-35'inden sonra öğrenmeye çalışan insanların yuva kurması, onların çoluk çocuk edinmeleri bunlar hakikaten olası şeyler değil. Eğitim sisteminin tabii fıtri bir şekle mutlaka dönüştürülmesi gerekiyor. Hocamın hep bir sözü var. Her insan müteşebbis seviyesinde olmalı, patron seviyesinde olmalı. Niçin bunu söylüyoruz? Çünkü üretmek bizim asıl gönderiliş amacımız bir katma değer, ameli salih diyoruz. Yani iman etmek ve ameli salih yapmak. Yani ortaya bir şey koymak, bir iz bırakabilmek. Bu da ancak doğru bir eğitim sistemiyle gerçekleşecek. Yine burada sürekli gündeme getirdiğimiz şey bu nüfus artış hızının istenilen seviyede olmamasının sebeplerini konuşuyorsak, bu evlilik ve boşanma hukukunun da mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Yani şu haliyle, şu mevzuatla evlilik yapan kişiler gerçekten hani tırnak içerisinde söylüyoruz, büyük bir fedakarlık içerisine giriyor, büyük bir riske alıyor. Çünkü işler yolunda gitmezse bu insanların boşanması, tekrar ayakları üzerinde durması yıllarını alıyor. Ve bu insanların onur ve gururunu kıracak süreçler yaşatılıyor. Oysa bu da tabii bir şekilde dönüştürülmeli. İnsanlar nasıl tabii bir şekilde evleniyorsa tabii bir şekilde kolayca boşanabilmeli. Ve bundan sonraki yani kötü bir tecrübeden sonra ben artık evlenmem değil. Ya tamam bu olmadı ama hepsi böyle olacak değil. Tekrar denerim. Ne var ki bunda diyerek ikinci, üçüncü evliliği göze alabilecek kadar tabii bir mevzuatı da yine oluşturmak gerekiyor.
Bir de burada şunu şey yapmak lazım. Yani 1926'da bu medeni hukuk yürürlüğe girdi. Bu evlilikle ilgili hükümler tamamen Katoliklikteki evlenme hukukunun uyarlanması şeklinde oldu. Hadi onlarda zaten boşanma diye bir şey yok. Yani sonradan işte boşanma şu bu falan. Fakat öyle bir noktada ki bugün evlenirken tamam görevli olan kişinin huzurunda tarafların hür iradeleriyle evlenmeyi kabul edip etmedikleri soruluyor ve oraya gelen kişilerin huzurunda diyorlar. Tamam, evlenirken bunlar kendileri karar veriyor. Boşanırken hakimin ne işi var bu şeyde? Hakimin ne işi var ya? Hakim karı mı koca mı? Ailenin nesini biliyor? Ya böyle şey olur mu ya? Evlenme konusunda hak sahibi ise boşanma konusunda aynı şekilde hak sahibi olması lazım. Yani bir keresinde birisinin ısrarıyla bir boşanma ile alakalı bir mahkemeye gitmiştim. Orada karı koca oradalar, çocukları da orada. Çocuklar da öyle buluğa ermiş yaştalar. Ya hakimi ikna etmek için birbirlerinin aleyhine öyle iğrenç şeyler söylüyorlardı ki oradaki o çocuklar artık bunlara ana baba demeler de mümkün değil. Ya bu ne oluyor ya? Yani niye hakim evlenmekte kararı kim veriyorsa boşanmakta da o vermesi lazım. Dolayısıyla bu konularda inşallah bütün ayrıntılarıyla meseleyi anlatmak ve tüm insanlara doğruları ulaştırmak gerekiyor. Yoksa şey değil yani az önce eğitim dedin. Bugün eğitim dediğin nedir ya? Ya birisine diyor ne olacaksın? Şu herkes işçi olmak için şey yapıyor. Yıllarca okuyorlar. İlkokuldan ta son şey yıllar sonrasına kadar ne öğreniyorlar diye sorduğun zaman bir okuma yazma o kadar. Abi ki burada da sistemimiz Allah'ın nebilerinin sistemi olmalıdır. O sisteme göre hareket etmemiz lazım. Yani bu evrensel ve doğal olan hukuku tüm dünyaya, Allah'ın hukukunu tüm dünyaya ulaştırmamız ve anlatmamız gerekiyor. Evet, böylece dersimizin sonuna geldik herhalde değil mi? Var mı vakit?
Yani bu şeyle alakalı hocam hani sürekli bir algı ve propaganda yapılıyor. Şeytanın bu konuda ne kadar böyle görevine sadık bir varlık olduğunu görmemiz açısından ben bir ayet meali okuyayım Nisa suresinde. 118 ve devamı. Allah şeytanın lanetledi, dışladı. O da şöyle dedi. Ne olursa olsun senin kullarından belli bir kesimini kendime pay edineceğim. Onları kesinlikle saptıracağım ve kesinlikle beklentilere sokacağım. Onlara mutlaka emredeceğim. En'am'ın kulaklarını yaracaklar. Yani öyle şeyler söyleyeceğim onların öyle damarına gireceğim ki yaptıkları şeyleri Allah rızası için yaptıklarını zannedecekler.
Kurban kesisi gibi
Evet,
öyle.
evet yani kurban keserken, namaz kılarken, hac görevini yaparken, oruç tutarken, şunu ederken, bunu ederken onlara öyle şeyler fısıldayacağım ki aslında bunu yaparken Allah rızası için ibadet ettiklerini düşünecek kadar onları saptıracağım. Mutlaka emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Bakın işte baştan beri doğal düzen, fıtri düzen diyoruz. Her konuda eğitimde olsun, evlilikte, boşanmada, her şeyde doğal düzen. Ve şeytan da bu konuda yemin ediyor. Diyor ki ben bunu kesinlikle yapacağım. Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ey insanlar, sizden kim şeytanı kendini Allah'tan daha yakın sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur. O şeytan onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan sadece aldatmak için söz verir. Bugün de sürekli bu konularda yani evlilik kurumu konusunda, çocuk sahibi olma konusunda sürekli bir takım şeytan vesveseleri, işte efendim bir çocuğa şey yapacaksın, hayatını adayacaksın, onun yerine boş ver, kedi al, köpek al, daha az başın ağrır. Sonra niçin bu genç yaşta evleneceksin? Hadi evlendin, niçin çocuk yapacaksın? Gez, dünyayı dolaş. Görmen gereken yerler var, tatman gereken lezzetler var diyerek ve bunu da böyle çok güzel bir şekilde paketleyip insanlara sunuyorlar. İnsanlar da tabii ne kadar yanlış bir iş yaptıklarını artık iş işten geçtikten sonra, yapayalnız ortada kaldıktan sonra, ki işte hocam biraz önce Avrupa ülkesindeki insanların halinden bahsetti. Aynı duruma biz de düşeriz eğer Allah'ın o tabii dininden uzaklaşıp bu şeytan vesvesesi şeklindeki bu algılara eğer aldanırsak.
Sizin de söyleyecekleriniz varsa.
Aslında ufak bir şey daha vardı. Yani bir yandan bu evliliğin önündeki engellerden bir tanesi de nikah yerine bazı haram yolların meşru hale gelmesi. Yani işte birlikte yaşama veyahut da işte tırnak içerisinde dini nikah yapıp hani nişanlılık diye senelerce bir arada işte gezip tozup ondan sonra da çoğunlukla ayrılıkla sonuçlanan süreçler vesaire. Yani burada da ölçülerin gözetilmesi ve mümkün yani birbirini denk gördüğü zaman insanların mümkün olanı en kısa sürede nikahla tamamlayıp evlenmeleri, yuvalarını kurmalarını teşvik etmek
Zaten bugün yani kapitalist sistem zenginlerin fakirleri sömürdüğü bir sistemdir. Öyle bir sistemdir. Yani kapital sahibi, kapital para demektir. Para sahiplerinin fukarayı sömürmesi. Bugün evlenmenin önünde o kadar büyük engeller var ki işte efendim nişandır, bilmem şeydir, düğündür, ondan sonra yok efendim şeydir, balayıdır, bilmem nedir. Acayip masraflar ya. Halbuki Muhammed Aleyhisselam zamanında şey yaparlardı. İşte bir kızla bir erkek evlenmeye işte kendi aralarında karar verir. Sonra aile gider, onun ailesinden ister. Onlar da zaten aile de görür. Gerçekten bunlar evlenmek istiyorlar. Tamam. Kimse de müdahale edemez. Orada tamam karar verilir. O anda evde bir şeyler varsa ikram edilir. Dışarıya da birisi çıkar bir def çalar. Def çalındığı zaman herkes diyor, aa bu kız evlendi galiba. Duyarlar. Ve o akşam o kızı alır, adam evine götürür. O kadar. Ne oluyor yani? Şeyde nikah, yok efendim dini nikah, resmi nikah bilmem ne. Ya kardeşim, ya bunlar evleniyorlarsa evlensinler o kadar. Yani şeyde birlikte yaşayanlara bir şey demiyorsunuz ama şeyde gerçekten bir evli olarak yaşamak isterse onun önüne bir sürü engeller çıkarıyorsunuz. Yani bütün bunların inşallah doğru olmaz olanlarını burada inşallah zaman zaman ortaya koyarız ve bu hem bu mezheplerin ortaya koyduğu yanlışlar hem de batıdan gelen hukukun yanlışları burada anlatılır inşallah. Herkesi Allahü Teala'nın koyduğu doğal sisteme yönlendirme fırsatımız olur. Allahü Teala cümlemizi rızasına ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.